Şimdi.
Geldi gerçekten uçalım.
Merhaba arkadaşlar. Evet Fırat, On Air'a geçmeden önce kanalıma hoş geldiniz deyip duruyordun. Ben böyle çirkin bir hareket görmedim yani. Ya. Ben bu kadar çirkinli hani duymadım da görmedim de.
Bana bunu çok yaptınız.
Lan ne çok yaptık çok ya. Mu? Kere yaptın. Bak Onur lafa gir diye.
Yok, sen yapmadın da sen hep Mert'i kışkırtıyorsun, Mert yapıyor.
Vay arkadaş üstüme kaldı.
Ben bekliyorum Fırat.
Ya onun için hazırlık lazım ya. Şu an hazırlığa uygun değil.
Niye şey mi? Kıyafetin mi uygun değil?
Yani. Bir takım elbiseyle falan şey yapmak lazım onu da.
Niye ya? Sende böyle bir bazen Fırat enerjisi diye bir şey var ya. Böyle bir anda patlayan. Hani ofise geç kaldığında yaşadığı enerji var.
Geç kalmıyordu ki. Normal saatiydi.
Yani.
Benim hatırladığım en acayip Fırat enerjisi şey ama böyle ofiste dart var. Fırat böyle bir anda ayağa kalkıyor. Böyle bir anda ama yani böyle birden ayağa kalkıyor. Hızlı hızlı yürüyor böyle. Gidiyor evet, dart. Alıyor iki dart. Tak tak tak atıyor onları sonra geri geliyor. Tak diye oturuyor.
Çünkü bayağı rahatlatıyordu kafamı.
Bir saniye falan sürüyor.
Ama biz geriliyorduk işte. Biraz psycho bir görüntüydü.
Bir gün o dart kokları kafamıza gelecek mi diye. Tak tak tak üç kişiye.
Ben şeyi hatırlıyorum ya, o dartlardan bir tanesini birisi klimaya saplamıştı da böyle klimanın gazı.
Evet. Tavana saplayanlar da var.
Tavana, evet. Hatırlıyorum yani döşeme möşeme mahvolmuştu. Yani ofiste dikkat etmek lazım böyle oyunlara.
Genelde o yüzden dart alınmıyor ofislere.
Evet değil mi? Çok az. Aslında bence tehlikeli bir şey zaten dart.
Evet abi. Yani enteresan.
Peki mesela ofiste sizin ofiste oyunlar falan var mı?
Bizde var. Bizim var? İki tane ofis var. Bir Şekerpınar'da ofis var, bir de Maslak'ta ofis var. Biz Barış'la Maslak'ta çalışıyoruz ama Şekerpınar'ın imkanları süper. Bir kere orada yemek çıkıyor.
Evet.
Bence çok güzel bir
servis var.
Servis. Maaşını veriyorlar falan. Şey var ya, langırt var. Bir de masa tenisi var. Değil mi? O kadar.
Nasıl ya? Hiç Maslak'ta yok mu bunlar?
Maslak'ta yok böyle şeyler.
Maslak daha mı ciddi oluyor?
Çocuk yok.
Aslında bizim işimiz var.
Çalışıyoruz. Kod yazıyoruz.
Oyun oynamaya yedim burası.
Alacaklardı da biz kabul etmedik.
Zaten ofisleri merge edecekler. Maslak'ta başka bir yerde.
Evet, orada. Diyorsun.
Orada bir konflikt yaşanacak yani.
Of amma plazacısın.
Vallahi billahi.
Ya ben böyle çirkin Türkçe duymadım ya.
Git İngilizce.
Git mi İngilizcesi?
Git İngilizcesi. Abi çok puş yapıyorsunuz. Biraz da pull yapın. Neyse.
Pull demişken acaba bizim Patreon'daki bize destek olan takipçilerimizin böyle bir ismini mi ansak acaba?
Ya çok güzel olur. Evet. Çok güzel olur. Çünkü Code Fiction, önce ondan biraz bahsedelim isterseniz. Çünkü öyle bir algı var benim karşılaştığım. Code Fiction'da sanki biz çalışıyoruz, buradan para kazanıyoruz gibi bir algı var. Böyle Twitter'dan falan sorular geliyor ya da karşılaştığım zaman Code Fiction'ın ofisi neresi falan gibi şeyler oluyor.
Hadi canım.
Evet evet. Size nasıl gelmedi şimdiye kadar onunla şaşırıyorum. Ben bayağı karşılaştım bununla. Code Fiction arkadaşlar bir grup arkadaşın farklı firmalarda çalışan arkadaşların 7 kişi 8 olduk gerçi Fatma'nın da bize katılmasıyla birlikte. Farklı lokasyonlarda yaşayıp farklı yerde çalışan çalıştığı yerden para kazanıp hayatını idame ettiren arkadaşlarımızın toplanıp böyle salı akşamları çoğunlukla gönüllülük esasına dayalı podcastler yayınladığı. Bunun yanında işte projeler yaptığı bir şey, community aslında. Yani biz buradan para kazanmıyoruz. Code Fiction sadece bizi motive eden orada işte patronlarımız, Patreon'da hesabından gelen patronlarımız oluyor. Biz de bu patronlarla aslında planımız şeydi, işte ekipmanları çoğaltmak, biraz daha böyle hepimize mikrofon almak, daha kaliteli podcastler çekebilmekti. Şimdiye kadar o paraya dokunamadık değil mi? Benim bildiğim doğru dürüst o parayı hakkıyla harcayamadık aslında.
Aslında şimdi şey masrafları gidiyor yani podcast platformunun masrafları, hosting masrafları vesaire gibi.
Evet, web sitesi masrafları. O yüzden patronlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizi çok motive ediyorlar. Her gün takip ediyoruz. Kim gelmiş, kim gitmiş. Kendi içimizde gruptan sürekli konuşuyoruz.
Tabii yeni patron gelirse timsah yürüyüşüyle kutluyoruz.
Evet, Fırat dizlerinin üstüne kayıyor halıda.
dizleri paramparça oldu. Pantolon kalmadı.
O kadar çok patronumuz olsa da keşke böyle şeyler yaşasak. Şimdi patronlarımızın ismini şöyle bir sayalım değil mi? Şöyle ben bir 10 tanesini sayayım. En yukarıdan başlıyorum. Bunu söylemem ayıp oldu mu bilmiyorum. Birincisi Armut'tan Erol Deyim var. Erol'un bize katkısı çok fazla. Hem şahsi olarak katkısı oluyor. Hem de işte Armut kanalıyla bize böyle bir şey veriyor. Patronların en büyük patronlarımızdan birisi. Düzenli patronlarımızdan birisi. Hiç beklentisi de yok sağ olsun ben sizden bir şey beklemiyorum deyip böyle aylık bir şeyler veriyor. Tuğrul Can var. Sevgili Tuğrul Can. Yayınımıza da almıştık. Şu an İsveç'te. Mahmut Gündoğdu var. Metin Barış Batuk. Muhammed Hilmi Koca. Tanırsınız. Haftalık şeylerinden, bültenlerinden. Ömrüm Baki Temiz. Akif Özkalay. Burak Kaan Özbek. Burhan Yılmaz. Ve böyle işte Furkan Taşkın, Mehmet Katırcıoğlu, Ozan Boz, Serdar Karaçay falan diye böyle devam ediyor.
Ben de devamını okuyayım o zaman. Sinan Tabiloğlu var, Yağız Buran, Yakup Çağlan, Ömer Ünsal, Abdullah B. maalesef soy ismi yok. Arif Erzin, Emrah Eker, Gürhan Kodalak, İbrahim Perçin, İsmet Saygın Derici, Levent Güngör, Mücahit Yavuz, Kerem Bilgiçer, Tevfik Şirin, Volkan Oransoy, Ahmet Ambar, Erdem Nalbur, Okan Dinç, Ozan Yıldız, Oğulcan Çakır, Sencer Soylu.
Ya bunu çok daha güzel yapabildik arkadaşlar. Ya böyle Pokemon gibi.
Daha ilk defa deniyoruz. Belki ileride daha güzel
evet, yapacağız. Yani programın 5 dakikasını sadece buna ayırdık. Ama hak ediyorlar yani. Bütün programı ayıralım.
Evet. Bu arada şey değil mi? Yanlış bilmiyorum. Aylık 2 dolar gibi bir şeyden bahsediyoruz. Evet. Değil mi? 2 dolar evet. Karşılığında hem aslında o yani çok bir maddi bir şey yok. Bize daha çok motivasyon olarak dönüyor. Gerçekten o sayıyı arttıkça böyle seviniyoruz. Çok küçük bir işte 30 kişiden, 35 kişiden bahsediyoruz belki ama bizi bayağı mutlu ediyor. Peki patronlarımız hangi içeriklere erişiyor? Onlar için özel bir şey var mı paylaşmak isteyen?
Patronlarımız yani her hafta yapmaya çalışıyoruz ama yapamıyoruz. Ama şimdiye kadar yaptığımız nasıl yapılır serileri var. İşte WhatsApp'ın, Uber'in nasıl çalıştığını anlattığımız, 3 hafta boyunca anlattığımız seriler var. Onun dışında CodeFiction sitesini Terraform ve AWS Cloud üzerinde nasıl host ettiğimizi anlattığımız bir nasıl yaptık serisi var. Bu hafta da bir bölüm çekmeyi düşünüyoruz. Yine bir 3 bölüm geliyor olacak. Yani biz düzenli olarak içerik üretmeye devam edeceğiz Patreon'da bize destek verenlere.
Bir de bir ara podcastlerin sonunda galiba Patreon özel bölümü yapıyorduk. Onu hangi aşamada bıraktık biz ya?
Bu da güzel. Şeylere başlayınca, diğer serilere başlayınca sanırım o biraz yavaşladı.
Evet.
Bir videoda aklımıza gelmedi yani videoya geçtikten sonra.
O zaman Fırat Patreon.
Yani aynı etki değil ya. Ses farklı, görüntüyle yapamıyorum.
Olmaz. Yok yok olmuyor görüntü.
Evet evet.
Zaten kilo almış Fırat.
Aynen ya.
Sağ ol Mert. Bugün beni seçmedin. Fırat'a geçmişsin. Fırat'ın pardon bugün.
Deniz İrgin yok ondan. Şey diyeceğim ya benim bir derdim var bu aralar. Çok çok zorlanıyorum bunda. Buna bir derman arıyorum. Derman olur musunuz?
Tabii ki. Dergahımızda.
Hiç girme o konulara.
O yanlış yolda çıkmış orada.
Bilirdim ama gerek yok.
Ya şey şimdi benim ekibimin büyük bir kısmı remote çalışıyor. Bir vatandaş şeyde İspanya'da Alicante'de. Bir vatandaş Devon diye bir yerde şeyde. Bir tanesi şeyde Cardiff'te falan böyle herkes bir sürü farklı yerlerde İşte bir kısmı Corby diye başka bir ofiste çalışıyor. Ben Londra'dayım falan derken şeyde çok zorlanıyorum ya. Yani bundan hiç keyif almıyor olmam normal mi sizce? Böyle uzaktan çalıştığı, evden çalışma olayı falan böyle hiç bana zevk vermemesi sizce normal mi?
Biz çok yakın çalıştığımız için galiba sende de böyle bir şey oluşmuş ve böyle bir dirsek teması istiyorsun diye tahmin ediyorum. Yani bence gayet güzel yürüten, remote çalışıp güzel işlerini yürüten şeyler var. Firma kültürleri var.
Yani ne gerekiyor peki? Yani öyle bir şey sağlamak için firmada ne gerekiyor sizce? Yani benim aradığım en önemli şey, en önemli unsur aslında şey yani aslında sosyal kısmı işin. Hani beraber işte öğle yemeğine çıkıyorsun, işte yemek yemeye çıkıyorsun, dışarı işte bir şeyler içmeye çıkıyorsun falan. O çok eğlenceli bir şey. Onu bulamıyorum belki. O biraz şey yapıyor. Bir de bir taraftan da böyle görmediğin zaman o kişileri gün içinde kendi halinde çok fazla vakit geçiriyorsun. Yani yalnız başına çok fazla vakit geçiriyorsun. Bu beni biraz rahatsız ediyor. Sizce böyle bir kültürü oluşturmak için ne gerekiyor? Firmada ne yapmak lazım?
İki tane etkenden bahsediyorsun aslında. Bir şahsi olarak, bireysel olarak yaşadıkların, bir de ekibi aslında bir build up yapamaman, ekip ruhunu oluşturamaman. Hı-hı. Ya ben az şahsi olarak şeyi düşünüyorum. Hakikaten remote böyle işte İstanbul'da yaşıyorsan özellikle insan camı çekiyor böyle olan. İşte evden devam edebilsem şu an bilgisayarımın yanında evimden niye çıkayım falan raddesine geliyorsun ama gerçekten dediğin şeye katılıyorum. Ben de böyle içten içe ekibin bir arada olması, aynı odada olması, bir problem olunca gidip beraber bir şeylere bakabilmen falan bunları çok değerli görüyorum. Yani remote çok güzel, her türlü promo şeyini yaparım böyle, taraftarlığını yaparım etrafta. Ama içten içe gerçekten ben de şeye inanıyorum, senin düşündüğün şeyi ben de düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz Barış?
Ya, bence hani bir full remote çalışmak belki biraz Mert'in dediği gibi şey olabilir yani. Yani bir yerden sonra çünkü evde sürekli tek başına kalmış olacaksın. Hani bir yandan da hani iş yeri dediğin yer aynı zamanda sosyalleşme ortamı da oluyor çünkü. Yani birileriyle işte sürekli çalışmıyorsun aynı zamanda sohbet ediyorsun, işte çaya çıkıyorsun vesaire. Yani dolayısıyla bence sanki onun bir oranı ayarlanabilir gibi ama kişiden kişiye göre de değişebilir tabii. Yani bazı insanlar var gerçekten tamamen ben evde durayım, beni kimse rahatsız etmesin, kulaklığımı takayım modunda da var. Herhalde biraz insanla alakalı yani.
Abi insanla alakalı ama ya ben kendimi içe dönük bir insan olarak düşünüyorum. Yani şimdiye kadarki deneyimim de bana bunu gösteriyor. Ben de evde sürekli durmayı çok güzel bulmuyorum. Yani keyif almıyorum ben bundan. Yani aslında full remote yerine şeyi tercih ederdim. İşte haftanın 3 günü ofiste, 2 günü evde gibi bir setup tercih. Full remote.
Ben de.
Yani kendimi kötü hissediyorum evde bir süreden sonra. Yani bir deli de evet. Yemek yiyeyim, bir sosyal interaksiyon olsun. Yani evet bunları arkadaşlarımla yapabilirim akşamları ama gün içinde de insan bir şeyler istiyor sanki. Yani sürekli yazışarak ne bileyim Skype'tan da konuşabilirim ben bu insanlarla ama yan yana çalışmak gibi değil ya, değil.
Peki şöyle bir şey getireyim olaya. Mert'in sorusuna dönecek olursak hani bu kültürü nasıl oturtursun? Şimdi hiçbirimiz şu an bu yayında olan 4 kişiden hiç kimse bildiğim kadarıyla remote çalışmadı şimdiye kadar değil mi? Şu an Mert yeni deneyimliyor. Aslında Code Fiction'da bizim kendi içimizde ciddi bir operasyonumuz var. Biz bir firma değiliz belki ama işte podcastlerin konusunun seçilmesi, P2P yapacakken iletişim kurulması, arkada daha böyle bir işte az önce Fırat'ın da bahsettiği gibi şeyler, nasıl yapılır bölümü falan gibi ciddi bir böyle şeyimiz var. Hem operasyonumuz var, sonra post operasyonumuz var falan gibi bir sürü işimiz var ve biz aslında remote çalışıyoruz, dağıtık çalışıyoruz değil mi? Bunun avantajları, dezavantajları, hani geçen Mert senle de birebir de konuşmuştuk hatırlarsan. Biz de mesela tam oturtabilmiş değiliz. O yüzden bana şey gibi geliyor bu. Remote kültürünü oturtmak, full remote kültürünü oturtmak çok zor gibi. O çok çünkü bireysel bir iş gibi. Ekip ona hazır değilse, bilmiyorsa ne yapacağını, sanki biraz daha o kişilere inip onlara spesifik bir şeyler yapmak gerekiyor. Onlara özel özel çalışmak gibi gerekiyor gibi geliyor bana.
Evet yani bir taraftan da şey de var ama mesela bizim durumumuz hani Code Fiction içinde biraz farklı çünkü aslında bizim normal zaten bir hayatımız, yani bir sonuçta iş hayatımız var. İş hayatımızın dışında bu biraz da daha halı saha gibi aslında. Biz salı günleri halı sahaya gideceğimizi buraya geliyoruz. Ama şey yani bir taraftan da yazılım pratiklerini aslında uygulayamıyorsun. Mesela bir pair programming yapamıyorsun. Yani remote çalışıyorsan. Yani aslında yaparsın ama çok zor. Yani kulağında kulaklık, ekrana bakarak sürekli böyle bir kendi kendine konuşma durumu bir garip hissediyor insan. Bir yadırgıyorum. Hani belki bilmiyorum. Belki biraz daha şey bakıyorum ben. Yani şu anda belki hepimiz şey bakıyoruz olaya, nasıl denir ona. Daha geleneksel bakıyoruz. Yani belki yeni dünya düzeni böyle olmayacak. Artık hani şeyin önemi kalmayacak. Artık teknoloji de el veriyor buna. Ama bana çok zor geliyor o kadar uzun süre remote birisiyle pair programming yapmak. Diğer taraftan da şey de var tabii, yani whiteboard mesela. Yani bir şeyin beyaz tahtanın önüne geçip böyle bir tasarım yapamıyorsun. Yani o da çok zor. Çizerek bir şeyler yapmak da çok zor eğer ekipmanın yoksa. Yani bu tarz pratikler bence bir yazılım ekibinin en önemli şeylerinden bir tanesi. Yani en önemli unsurlarından bir tanesi. Bu olmazsa olmaz gibi geliyor bana.
Peki ekip arkadaşlarınla hiç konuştun mu? Gerçekten onlar rahatlar mı? O yüzden bireysellik gibi geliyor bana. Konuyu o yüzden oraya çektim.
Ya onlarla öyle anlaşmışlar. Yani dolayısıyla firmada hani ben geldiğimde onlar vardı. Dolayısıyla o ekip hazırdı yani. Ben o ekibin yöneticisi olarak geldim. Ama ekip de zaten öyle anlaşılmış. Hani remote çalışılacak diye anlaşılmış. Dolayısıyla onlar onu bilerek gelmiş.
Başka remote çalışan ekipler var mı çalıştığın şirkette? Onlar nasıl yürütüyor işi acaba?
Yok, sadece bu ekip. Bu da deneme ekibi, yani pilot ekip gibi.
Yani tüm deneme işi sana kaldı yani.
Evet. Güzel değil mi?
Güzel.
Zor.
Ama mesela şeyle konuştuk. Şimdi böyle nearshore çözümler arıyoruz. Yani işte işin bir kısmını outsource edelim diye düşünüyoruz. İşte mesela şimdi bir firmayla görüştük. Şeyde Beyaz Rusya'da. Minsk'te çalışan bir firma. 400 küsür tane yazılımcıları varmış hepsi ve dünyanın birçok yeriyle çalışıyorlar. İşte şeyde olmak üzere. İngiltere, Almanya, Fransa, işte Amerika, böyle birçok yerle farklı şeylerle offshore çözüm sunuyor adamlar. Bütün firma kültürlerini buna göre kurmuşlar. Yani orada ekip beraber çalışıyor güya ama ekibin diğer tarafı, dolayısıyla hani firmayla asıl olan, ilgili olan kısmı, onlar başka bir ülkede, başka bir zaman diliminde çalışıyorlar. Mesela onlar oturtabilmişler bunu dediklerine göre. Ama şey çok kıymetli yani. Hani işte Slack'te yazdığın bir şey, anında cevap alman, işte herkesin Slack'i birinci şeye çekmesi falan, böyle. Öyle şeyler çok önemli yani. Onları yapamıyorsan olmuyor.
Tek sadece iletişim değil gibi de işte yani. O Slack iletişim vesaire kursan da o dediğin hani whiteboard, yani şu an işte whiteboard'a örnek verdim diye söylüyorum ama gündelik rutinde gerçekten yakın olmanın çok avantajı var. Şu an aklıma örnek gelmiyor ama işte yani gerçekten en basından kalkıp bir şey sorabilmek. Böyle anlatırken bir saniye deyip böyle işte hemen şey kağıda geçip kağıtta bir şeyler çizip anlatabilmek gibi şeyler çok değerli bence. Yani onu hiçbir zaman çözemezsin. O firma kültürü, o bahsettiğim Minsk'teki firma nasıl çözmüş acaba bunu?
Yani işte dediğim gibi tamamen şey yapıyorlar. Bir şey olduğu zaman Slack'ten yazıyorlar hemen. Bir şey soracakları zaman. Oradan bir kişi cevap veriyor. Hemen anında birbirlerini arıyorlar. Ve kamera kullanıyorlar. Sürekli kamera açık oluyor mesela. Şimdi benim ekipte de öyle bir sorun vardı. Kimse kamera açmıyordu. Ama yani o da daha da garip bir hale getiriyor olayı. Sadece ses duyuyorsun bütün gün. Hiç kimsenin yüzünü görmüyorsun. Dolayısıyla çok garip tartışmalar yaşıyorsun. Yani ister istemez. Ama yüzünü görmek gerçekten çok değiştiriyor birisinin.
Yanlış anlaşılmadan kaynaklı bir
tartışma. Evet, yanlış anlaşılmadan. Böyle gereksiz agresiflikler görmeye başladım ben mesela. Artık yani her toplantıda kesinlikle kamera açılıyor. Kamera kapalı bir şekilde remote çalışılmıyor yani.
Kamera kapalı bir şekilde remote çalışılmıyor derken, kod yazarken falan da kamera
açılıyor. Yok, hayır, öyle değil.
Ekran falan alıyor.
Şuraya bir tane alet takıyorlar. Şuraya. O sürekli sana bakıyor böyle burada.
Evet, değil mi? Parmakları geliyor, etmiyor. Tamam. Yarısını kes.
Sen böyle hareket ettiğin zaman. Neydi onlar? Öyle bir kamera var ya.
Ne o? O ne ya?
Filmlerde falan da kullanıyorlar ya. Neyse.
Siz böyle dalga geçiyorsunuz ama insanların 8 saat ofiste oturmalarını zorunlu koşan sistemler var. ekranların screenshot alıp arada bir o an random alıp ne açıkmış falan diye takip eden firmalar da yok değil.
Abi bunlar var. Tuvalet kullanımını takip eden firmalar var.
Onun ya yerine... O normal. Onu...
Nasıl ya? Şey mi? Uzaktan çalışırken mi yoksa ofiste mi yani?
Yok ofiste.
Yani nasıl görüyorsa biraz şüphelenirdi. Sıkılırdı yani.
Ama şey olabilir mesela, yani çıkıştadır şeyler, ne derler, kamera diyorum ya. Kartlı bir sistem vardır. Çıkarken kartını okutman gerekiyordur. Çıkmanı bilir, girdiğini bilir.
Onu yapıyorlar yani. Abi galiba. Gerçekten duydum, Ankara'da bir firma yapıyormuş galiba. Büyük de bir firma. Yani içeride bil fiil o Ar-Ge doldurma muhabbetini 8 saat durman gerekiyor diye zorunlu koşuyormuş. İşte 15 dakika dışarı çıktın, 15 dakika daha fazla kalıyorsun, öyle çıkıyorsun.
Ama o teknopark zorunluluğu biraz. Teknopark'ta direkt...
Değil abi, değil.
Bakıyorlar mı?
Yani bakıyorlar da firmalar onu kompanse edebiliyorlar. Çünkü firmalar en azından hani devlet böyle zorunlu koşsa da firma en azından şey yapabiliyor yani. Diyor ki ulan böyle bu saçma bir şey. 8 saat doldurmayan üstünü ben veriyorum. Üstünü tamam yani falan. Bilmiyorum tam da nasıl dönüyor oradaki şey hesaplama. Firmalar evet, yapabiliyor böyle şeyler.
Evet, devlet saat başına sana veriyor işte teşviği. Atıyorum ki günde 8 saat değildi. 7 saatten verecek. Zaten ama geri kalanı zaten şirket verebiliyor olması lazım artık yani o kadar da. Abi o da
ne
da
saçma bir mevzuat ya. Destek mi veriyor, şey mi yapıyor yani, kötü bir kültürü mü aşılıyor yani aslında, şuraya bak.
Bu çok böyle şey olmuş ya zamanında. Kötüye kullanılmış. İşte insanlar gelip kart basıp işte şirkette kimse yok. 10 kişi yerine işte kart basıp sanki çalışıyor gibi gösterilmiş vesaire. Hani bana söylenen işte buna önlem olarak artık gerçekten hani hatta kameralarla falan bile izleniyor yani. Evet, böyle bir kontrol sistemi var orada.
Bu arada denetlemeye falan geliyorlarmış gerçekten. Bu kişi bugün gerçekten bu şeyi yaptım, bu programı yaptım falan gibi böyle. Şey bu
bu kodu yazdım. Bitcoin'den bakıyorlar.
O yüzden SGN kullanıyor onlar. Görünmesin diye.
TC git.
Çok kötüymüş ya. Çok üzücüymüş.
Mert peki şimdi aramızda remote çalışan tek sen olduğun için sana yükleneceğiz mecburen. Evde sürekli olmak sıkıyordur eminim. Onun dışında böyle kendine özel bir çalışma odası falan ayarladın mı?
Evet. Masam var.
Yani çünkü sanki.
Yani şey evet, bir yere ihtiyacım var abi. Yoksa olmuyor böyle sağda solda gezinerek. Yani laptopu koyacağım böyle bir masa, ofise benzer bir şeye ihtiyacım var. Bizim şey evde yer yok. Yani dolayısıyla yatak odasında benimki. Ama yani hani hakikaten düzgün bir masa aldık. Hani yoksa şey yapamıyorsun, baş edemiyorsun onunla. Ya bu benim durumum çok şey değil, kalıcı değil aslında da. Hani başka bir şeye geçeceğim şu anda. Ekibimi kurmaya çalıştığım için, boşta kaldığım için böyle işlere bulaştım. Ama şey yani hani sonuçta önemli bir şey. Aslında şey de önemli. Yani akşamları bile bir şeylerle uğraşıyorsan bir masaya ihtiyacım var abi evde. Yani masa gerçekten böyle ya, çalışma evet, ortasına, çalışma ortamına ihtiyacım var bence.
Çünkü ofiste çalışırken birinci kalite, kalite bir masa falan alıyor. Böyle bir boyun destekli falan sandalyen yok. Belki de alman gerekiyor.
Evet, belki de. Ama şey de duydum. Mesela bazı burada Londra'daki çalışan bazı firmalarda remote çalışanlarda şey veriyormuş. Böyle bir harcırah gibi bir şey veriyormuş işe başladığında. Yani düzgün çalışma masanı, işte çalışma odasını hazırla kendine diye belli miktar para veriyorlarmış mesela. Bu çok tatlı bir şey. Yani sen gidip masanı, sandalyeni alabiliyorsun.
Mantıklı olan da o. Hatta Uğur yanlış hatırlamıyorsam 7 yıl mı demişti ya? Yok çok mu yanlış hatırlıyorum. Neyse bizim Uğur uzun bir süre remote çalışmış. Şey diye anlatıyordu. Yani öyle artık laçkalaşmıştı ki işte yataktan kalkıyorum, kahvaltı, böyle pijamayla bilgisayar başına oturup yapıyorum ve artık işimi olan saygımı kaybettim demişti. Ve artık şey yapmaya başlamış bir dönemden sonra. Şu an değil tabii, şu an İsveç'te bir fiil yerinde çalışıyor ama geçmişteki bir şeyi olaydan bahsederken anlatmıştı. Bayağı böyle işte pantolonunu giyiyormuş. Böyle işte şey gömleğini falan giyiyormuş. Bilgisayar başına öyle geçiyormuş. O motivasyona tekrar kavuşabilmek için. Çok mantıklı gerçekten. Çok rahat bir şekilde uzaklaşabilirsin o kafadan.
Evet abi. Hatta mümkünse ayrı bir odada olması lazım çalışma masanın yani. Yatak odasında çünkü kafan karışıyor.
Evet. Tahmin edebiliyorum.
Uyusam mı ne yapsam diye.
Evet abi.
Aynen, sağa geçiyorsun yatak, sola geçiyorsun çalışma odası.
Hatta insanlar böyle bir insan sesine falan ihtiyaç duyduğu için kafelere gidiyorlarmış, orada çalışıyorlarmış bir noktadan sonra. Ev sıkıcı evet. Bir şey abi. Sürekli evde kalmak da güzel bir hissiyat değil yani.
Evet, coworking space'ler değil mi? Onlar çok evet. O durumda kıymetli oluyor.
Gidiyor yani. Musun Mert arada?
Ya aslında bizim ofislerden bir tanesi zaten bir coworking space'ti. Gidiyorum ama orada da problem şey oluyor şimdi. Gün içinde toplantılar var mesela. Neredeyse işte böyle 8 saatin herhalde 6 saati 5 saati toplantı yapıyorum. O 5 saatte şey oluyor yani, sürekli böyle bir oda arıyorsun. O da çok kötü. O yüzden evde kalmak daha mantıklı yani toplantılarımın çok olduğu günlerde.
Abi insan akıl sağlığını kaybeder ya öyle de.
Değil mi? Çok garip bir şey.
Çok zor yani, sürekli evdesin. Ne bileyim.
Yani ben 3 gün falan evdeyim aşağı yukarı. İşte salı günleri, bazen çarşamba, bir de cuma genelde evdeyim. Ama dediğim gibi yani bir garip. Çok bana göre değilmiş.
Zor. Eda ile Sevda ne diyor bu duruma?
İşte onlar zaten okulda. Sevda da takılıyor evin içinde. Hiç bulaşmıyor bana yani. Gün içinde yokum ben gibi davranıyor.
Hadi ya, süpermiş.
Bir su istesen getirmiyor yani.
Yok abi, gidip kendin alıyorsun. Ofiste ayağını mı getiriyorlar seni?
Doğru, haklısın. Kahvesi var, gidiyorsun alıyorsun yani.
Ama şeyi de fark ettim. Mesela evden çalıştığım zaman 8 saatin 8 saati de dolu dolu geçiyor. Yani 2 günlük iş yapabiliyorum o 8 saatte. Böyle bir kaptırıyorsun mesela. Gidiyor yani. Hani hiç, çünkü ara vermiyorsun. Ama ofiste olduğun zaman böyle bir kahve koyayım. İşte gideyim tuvalete gideyim. Ne bileyim. Aşağı yemeğe gideyim.
Evdeyken gitmiyormuş gibi.
O kadar çok kahve ve su içmiyorum ki oturduğumda.
Neden işte bilmiyorum. Bu iyi bir şey değil ama abi. Ya bence hatta bayağı zararlı bir şeyden bahsediyorsun şu an.
Sen, evet, değil mi? Dehidrasyon.
Hani, tabii. Ve şeyde mesela hani bir çıkıp gerçekten insan yüzü görmek çok önemli ya. Bence ofislerin en büyük avantajlarından biri bu. Sosyalleşmek. İnsanlar. Atsan atılmaz.
İngiltere'de çok güzel bilmiyorum ama Türkiye'de çalıştığın yerden arkadaşların oluyor aslında. Şimdi sürekli evet, çalışıp arkadaş edineceksin. Ya Slack'ta o yazdığın smile çok güzel falan. Biraz. Beraber bir şeyler yaşıyor olman lazım ki oradan sen de mi şunu seviyorsun da falan gelsin hiç. Bilmiyorum ya.
Değil mi abi? Otururken ofiste bir anda iş dışında böyle birisi dün izlediği diziyi anlatıyor mesela. Ve bir 10-15 dakika uzaklaşıyorsun işinden. Bu çok güzel bir şey bence. Çok değerli bir şey.
Evet. Ama yani bunu yapabilen de vardır. Hani sonuçta
ne verdiğine bağlı. Bir anda böyle aklıma bir şey geldi deyip.
Yok, aramıyordur yani belki onu.
Geyik kanalı vardır belki.
WhatsApp grupları vardır.
Vallahi bilmiyorum. Yani sonuçta önceki tecrübeme göre çok farklı bu yani. Öncekinde biz bayağı akşamları işte bir yere gidip bir şeyler içiyorduk. Hafta sonları işte mesela tırmanmaya beraber gidiyorduk ekiple birlikte. İşte ne bileyim bayağı bir aktivite yapıyorduk yani. Hatta şeydi yani, firma şey bütçe veriyordu. İşte gün içinde mesela saat 2'de çıkıyorsun işten. Gidip mesela bowling oynuyorsun. Öyle destekleri vardı. Şimdi oradan böyle bir şey gelince biraz garip oldu. İşte şimdi ben de ekibi en azından bir kere bir buluşturmaya çalışıyorum. Herhangi bir yerde.
Şahsi olarak peki bunun iş dışında bir şey yapıyor musun?
Nasıl yani?
Yani işte yine tekrar tırmanışa falan gidiyor musun? Böyle sosyalleşme namına bir şeyler yapabiliyor musun?
Bu aralar pek yok abi ya. Bu aralar şey böyle biraz da havalardan dolayı çok dışarı çıkamıyorum.
Mert, hiç sağlıklı görmüyorum bu gidişini.
Yok yok, iyi merak etme. Yok yok, merak etmeyin. Öyle yani. Yani şeyi aslında anlamaya çalıştım. Yani gerçekten bu kadar sosyalleşme ihtiyacı herkes için var mı? Yoksa sadece benim bir beklentim mi diye, ama galiba gerçekten de herkesin böyle bir ihtiyacı zaten var.
Benim var en azından ya. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Çok güzel remote. Hayatımın bir parçası olsun isterdim. İstediğim zaman yapabilmeyi isterdim.
Evet. Bizim İstediğim firmada... zaman yapabileceksin de.
Bizim firmada şöyle bir şey var bu arada. Çok eğlenceli. Remote denemesi sizinkilerin yaptığı gibi, ama aslında bizim hani yerleşik bir ofisimiz var. Ama işte böyle remote geçişi adına şey yapılıyor. Aylık bir gün remote kullanabiliyorsun. O da sadece işte şey, senior ve altındaki şey için, title'lar için. Yani yönetici ve üstü yapamıyor. Neden yapamıyor bilmiyorum. Yöneticinin biraz... ofiste neden durması gerekiyor? Ben açıklama getiremiyorum.
Biraz şey olmuş ya, zorlama gibi geldi bana.
Evet, çocuk şey...
Murat?
Çocuk eyler gibi biraz. Aylık bir gün ne abi?
Deniyoruz. Evet. İşte deneme, her şey yoluna giderse arttırılacak falan filan diye bir şey var. Yine de.
Ya mesela şey de kötü abi. Yani her gün ofise gelmeye zorunlu kılmak da kötü bence. Ama yani tamamen remote çalışıp, yani aslında şöyle olsa firma, sen sonuçta sen işlerini yerine getirdiğin sürece, bunlar zaten bizim kendi takip edebileceğimiz mekanizmalar var. Zaten ekibin rahatsız olur bu durumdan eğer getiremezsen. Ama nerede çalışırsan çalış. Ama ofisteyiz biz. Ofiste durmanı tercih ederiz. Ama sen istersen evden de çalışabilirsin diyebilse, bence o daha tatlı bir şey. Ama tabii herhalde belli bir olgunluk da gerekiyor bunu yapabilmek için.
Evet. Yani ikisini de dayatmayacak adam sana. Ne remote'u zorlayacak, ne de gelip şeyden çalışmayı zorlayacak. Peki. Aslında yapan firmalar var yani Türkiye'de de. Hatta banka var yani.
Evet, evet.
ING Bank yapıyor yani, isim de veririm, sıkıntı yok.
Evet.
Adamlar hani haftada iki gün mü, üç gün mü ne, remote çalışma hakları var. Gayet herkes kullanıyormuş ve işler de yürüyormuş bildiğim kadarıyla.
Evet, yani öyle olması lazım. Yani zor, çünkü hani tamamen remote çalışmak başka bir şey, ama hani ekibin en azından haftanın iki günü, üç günü beraber olması, geri kalan günlerde de evden çalışması bence artık çok da zor değil yani.
Evet. Yani yazılım o kadar da ölçülemez bir iş değil.
Evet tabii abi, yani sonuçta zaten kontrol mekanizması yöneticinden ziyade takımınsa, takımın rahatsız oluyorsa senin bir şeyleri bitirememenden ya da yetiştirememenden ya da işte çalışmıyor olmandan, takımın rahatsız oluyorsa zaten bir sorun yok. Aslında sanırım işi bunu bu raddeye getirebilmek, yani takımları bu kadar olgunlaştırabilirsen eğer, takımlardaki o bakış açısını değiştirebilirsen bu kadar, o zaman birçok şeyin kapısı açılıyor.
Katılıyorum.
Peki böyle bir şey için de, özür dilerim Fırat, söyle.
Ben de katılıyorum o kadar.
Peki böyle bir şey için ne gerekir sizce? Yani böyle bir olgunluğu nasıl sağlayabilirsin bir firmada?
Remote çalışma kültürünü. Bu o aslında yok. Remote çalışma kültürü değil. Ekip.
Ekibin o sorumluluğu alabilme.
Evet, kültürü. Ekip kültürü. Aslında yani remote'tan bağımsız bir şekilde oluşturulması gereken şey o değil mi?
Evet. Yani tamam, aslında bir kültür oluşturman gerekiyor.
Evet.
O kültürde de ekibin bir şekilde otokontrolünü kendisinin yapıyor olması gerekiyor ve senin artık ekibe %100 güvenmen lazım. Hani bir kontrol mekanizmasına ihtiyacın kalmaması gerekiyor.
Ben şöyle düşünüyorum. Ya büyük ihtimal herkes için de öyle olduğunu tahmin ediyorum, ama sahiplenmek sanki, yani sorumluluk vermek insanda sahiplenme duygusunu tetikliyor ve sahiplendikçe de aslında o ekip ruhu kendiliğinden oluşuyor gibi geliyor bana. Böyle çok kısaca özetleyebileceğim şey bu olurdu. Sorumluluk vermek, yani bırak abi yap, patlasın, yanlış olsun, sana güveniyoruz, burası senin elinde, bu senin bir parçan gibi lanse etmek bence yapıcı olur.
Sadece ama... sorumluluk değildi sanki o işin, hani işte yaptığı zaman olumlu ya da olumsuz da yapsa bir şekilde etkisini görebilmesi gerekiyor sanki o da çalışan insanların ki o işe sahiplenebilsin yani. Eğer atıyorum adam sürekli yanlış yapıyor ama hiç kimse de gelip onu uyarmıyor, ya da sürekli çok güzel işler yapıyorlar ama kimse gelip ona çok güzel yaptın demiyorsa o adam zaten o iş sahiplenmez bence. Yani on, bir şekilde sahiplenmenin hani yanında da böyle şeylerle adamı, çalışan insanı işe bağlamak mı diyeyim artık.
Eylemek.
Yani belki.
Yani aslında takip etmek. Takip edip sorumluluk vermek gibi mi? Yani mesela şey olabilir mi? Şöyle bir kurulum sizce nasıl? Benim bir işte ekiplerim var. 5 tane, 6 tane neyse. Bu ekipler belli aralıklarla bir araya gelip birbirlerine şey anlatıyorlar. Neler yaptıklarını, nasıl yaptıklarını anlatıyorlar mesela. Ne oluyor? Ekipler sürekli aslında orada daha ön plana çıkmak için kendi içlerinde organize olmak zorunda kalıyorlar. Oraya geldiklerinde de birbirleriyle aslında böyle bir tatlı bir yarış içine giriyorlar. Hani rekabetçi bir yarış değil ama yine bir ufak bir şey var orada. Biz daha iyi bir takımız gibi böyle bir ruhu aşılamak belki gerekiyor.
Bunu Angaryo olarak anlatmadan nasıl böyle bir şey ikna edebilirsin? Bence en büyük problem o. Yani evet. Tepki olarak insanların şeyi vermesi çok çok normal değil aslında de işte yani insanlar sonuçta çeşit çeşit illa çıkacaktır o ekipler ya da o ekiplerin içindeki insanlar. Bu nereden çıktı şimdi? Ne yapıyoruz biz?
Ya herhalde bu bir süreç ama yani şu anda aslında uğraştığım problemlerden bir tanesi de bu benim çalıştığım firmada. Yani bunu sağlamaya çalışıyorum ama hani gerçekten dediğin gibi zor. Yani içinden o kişi illa çıkıyor. Daha da kötüsü teknik anlamda o kadar da güçlü olmayan, kendisine güvenmeyen, kendisini güvende hissetmeyen insanlar böyle akımların da karşısında duruyorlar. Defansa geçiyorlar. Çünkü biliyorlar ki aslında sen ne yapıyorsun öyle bir şey çıkarttığın zaman artık diyorsun yöneticin değil, sen sorumlusun. Ekip olarak siz sorumlusunuz. Ekipteki işte birisi değil yani. Bu işi bir ekip bir lideri yok. Bizim kendi sorumluluğu var gibi bir kültür yayıyorsun. Bu sefer liderlik olmadığı zaman insanların yaptığı hatalar başkasının üzerine yani başkasının üzerine atamıyor. Kendi üzerinde kalıyor. Günün sonunda da haliyle kapak gibi ortaya çıkıyor kimin iyi, kimin kötü olduğu.
Ya aslında insanın korkuları insanın hareketlerini çok etkiliyor ya. Yöneticinin belki değilmesi gerektiği yerlerden biri nereden çalışan bir şeylerle yüzleşirken nereden korktuğunu anlamak, onlar konusunda belki gelişmesine yardımcı olmak. Çünkü üzerine gitmezsen de öyle kapanmış bir şekilde of ya ben teknik açıdan çok kötüyüm diye kilitlenip kalıyorsun yani. Evet, yöneticiden büyük sorumlu düşüyor orada.
Doğru, katılıyorum. Ya iyi yönetici önemli aslında değil mi?
Evet.
Peki mesela o iyi yöneticide ne arıyorsunuz? Yani bir yazılım ekibindeki böyle bir kültürü aşılayacak, böyle bir hani sonuçta şeyden başladık ya, remote çalışmak. Ondan sonra işte şeye geldik. Ekiplere mesela neden evden çalışma şeyi vermiyorlar gibi bir şey oluşuyor. Bu arada Fırat garip garip şeyler yazıyor da o yüzden kendimi tutamadım. Dinleyiciler özür dilerim.
Benim de.
Yani şeye getirdik sonuçta olayı. Hani firmanın kültürünün aslında değişmesi lazım. Buna hazır olması gerekiyor. Bu durumda mesela böyle bir lider de ne gerekir sizce? Ne gibi özellikler gerekir?
Abi hemen önce şey söyleyebilir miyim? Önce teknik olması gerekiyor. Bunu söylemek istiyorum gerçekten. Çok basit ama yani 2 ay önce falan böyle bir örnekle karşılaştım. Böyle işte Türkiye'deki çok büyük bankaların finans bölümünün genel müdür yardımcılığını yapmış. Çok eski bankacılık temelli böyle işte şimdi de şey veren, eğitimler veren bir hanımefendi tarafından şöyle bir şey işittim. İşte ben herhangi bir firmayı, herhangi bir business'ı yönetebileceğimi düşünüyorum. Bir yazılım ekibinde yönetebileceğimi düşünüyorum. Yöneticilik bunu gerektirir falan gibi bir şey söyledi. Kesinlikle yanlış arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ya da işte 10-15 yıl önce biraz böyle bir şeyler yazmış, basic falan yazmış patronlarınız da eğer sizin yazılım yöneticiniz olarak rol alıyorsa firmanızda bence bu da tamamen yanlış. Değişmesi gereken şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz?
Ya ben yönetemeyeceğimi düşünmüyorum aslında ama bu insan yönettiği ekibin neler yapabildiğini asla ölçemeyeceği için bu ekip hiçbir zaman ulaşması gerektiği o top noktaya ulaşamayacak. Her zaman böyle %50'de, %60'da falan olacak. Bu da yeterli mi? Ya bazı şirketler için bu yeterli olsa gerek ki böyle devam ediyorlar.
İşte tamam, ama yani değişmesi gereken bir şey değil mi bu? Şimdi, tamam, dediğin gibi ölçemiyor ve işte ekibi ileri götüremiyor. İyi bir ekip kuramıyor. Ekibi tarafından belki kandırılıyor. Firma da bunu fark etmiyor doğal olarak, çünkü ona sorumluluk verilmiş. Firma içinde bu normal görünüyor.
E tabii bir noktada bundan bıkan insanlar eğer parası çok iyi değilse başka iş bakmaya başlıyor falan. Evet, doğru. Ama yani bir şekilde yönetebiliyor abi bu insanlar.
Hayır. Bence burada bahsedilen yönetme, benim anladığım hani doğru olması gereken yönetme değil. Evet, yönetiyor. Birilerini yönetiyor. Orkestrate ediyor. Ama doğrusu bu değil.
Evet abi, yani işin doğrusu da şu. Ben de %100 katılıyorum sana Onur. Yani yazılım ekibini yönetmekle bir grup insanın böyle bambaşka, belki hani bir alanda, mesela diyelim ki bir grup garsonu yönetmek çok farklı. Yani bir grup garsonu yönetmek için, yani o işin de tabii muhtemelen, hatta belki o işte de öyle. Yani her meslek kolunda yöneticinin o işin içinden çıkmış olması gerekiyor gerçekten. Çünkü verilecek kararların, yani aslında şöyle, bir yöneticinin en çok yapması, yani artık modern yazılım geliştirmede ya da belki modern dünyada yöneticiler çalışanlarını daha şey yapmak durumundalar. Otonom karar verebilmelerini zorlamak durumundalar. Yani onlara destek vermeliler. Ekip karar verebilmeli kendi başına. Doğru yöneticilik bu. Yani liderlik bu. Ama eğer sen teknik olarak bu o konuyu bilmiyorsan, yani mesela belki otel o işletmesi için de aynısı geçerli. O konuyu bilmiyorsan çalışanlarının doğru karar verip vermediklerinden emin olamazsın. Dolayısıyla ya onlara sonsuz güveneceksin ya da hiç güvenmeyeceksin durumuna geliyor. Sonsuz güvenirsen bu sefer zaten senin işini başkası yapmaya başlıyor şanslıysan. Şanslı değilsen de ekip dağılıyor, yok oluyor. Saçma sapan kararlar veriyorlar, çıkmaza giriyorlar. Ama sen zorlayabilirsen ekibi, yani aslında buna İngilizce söyleyeceğim, challenge edebiliyorsan ekibinin verdiği kararları, yani sen doğru mu karar verdin? Bak şunları da düşündün mü? Bunları da düşündün mü? Bunu yapıyorsun ama etkisi böyle olacak, onu çözdün mü diye sorular, doğru soruları sorabiliyorsa, o zaman o iyi bir yöneticidir. O yüzden katılıyorum sana. Yani belki ama çok üst düzey bir yönetici olabilir. Yani şöyle bir şey olabilir o kişi. Bir firmanın belki CTO'su olabilir. Firmanın ölçeğine göre değişir. Yani eğer bir startup gibi bir şey değilse, yani böyle çok küçük ölçekli bir firma değilse, o firmanın böyle kurulmuş, oturmuş kültürü olan bir firmanın CTO'su olabilir o kişi. Daha çok stratejiye karar verebilir. O da ne yapar? O işini delege eder. Yani teknik tarafını bir başkasına delege eder. Ama yine de sıfır, hiç yazılım bilgisi olmayan birisinin CTO olması da bence düşünülemez. Bence.
Bence de.
Ya benim bu konudaki en büyük sıkıntım aslında, yani yöneticinin kötü olduğunu biliyorsun. Çevrendekiler de biliyor, herkes biliyor, tüm takım biliyor. İşte formlar geliyor, formları dolduruyorsun ama hiçbir şey değişmiyor. Aslında şirketin bu konuda böyle bunları yakalayacak mekanizmalar geliştirmesi lazım. Evet, biz birini işe aldık. Bu insan yönetici oldu. Ama gerçekten ekibi bu insandan memnun mu? Bunları yakalayıp aksiyon alması lazım. Yani ben bir şirkete ancak böyle güvenirim.
Ama o da kötü yönetici işte. Başka bir alandaki kötü yöneticinin semptomunu söyledin sen.
Zaten diyorsun ki orada kötü olmasa bu adamı işe almazlar.
İşe almazlar değil. İşe alabilirsin. Yani yanlış karar verebilirsin sonuçta. Ama sonuçta senin, mesela diyelim ki sen bir CEO'sun. Bir CTO'yu göreve aldın, işe aldın, çalışıyorsun onunla birlikte ve o kişiyi o görevi verdikten sonra bir şekilde, ya da board members'ın, ne yapman gerekiyor? Onu denetlemen gerekiyor. %100 güvenemezsin CTO'ya. Denetlemen lazım. Sonuçta senin de onu zorlaman, onu da bir verdiği kararlar doğru mu değil mi diye anlayabiliyor olman lazım. Bunun için genelde şey kullanılıyor işte, karlılık oranı mesela. Yani aslında düşündüğün zaman bizim şu anda uyguladığımız birçok yazılım kriteri, işte unit test olur, integration test olur, DevOps olur, bilmem ne olur. Bunların hepsi maliyet teknoloji ekiplerine. Dolayısıyla sen bunların hepsini kısarsan, canavar gibi sadece kod yaz, test mest önemli değil, production'a çıkalım yeter, müşteriye hızlı verelim, odaklı olursan, aynen mesai yapın diye zorlarsan karlılığın artabilir. Evet. Ama bu senin firmanın, insanların mutlu olduğu, firmanın da iyi bir firma olduğu anlamına gelmez.
Firmanın geleceğinin parlak olduğunu da göstermez. Çünkü doğru. Bu iş arıyor aktif.
Çünkü devam edebilir değil, sürdürülebilir değil. Haklısın.
Yani Türkiye'de bir 5 yıla hem bu yönetimsel açıdan bir rekabet ortamında artmasıyla, belki yurt dışından daha çok firmanın Türkiye'ye girmesiyle hem yazılım firmaları problem yaşamaya başlayacak. Bir de Türkiye'deki de zaten birçok developer'ın yurt dışına gitmesiyle oradan da bir dalga yiyecekler, oradan da bir şey yaşayacaklar. Yakınmak yerine orada artık firmaların gözünü açması gerekiyor. Yani işte iyi developer bulamıyoruz değil. O zaman biz yetiştirelim. Yetiştirmek için ne yapmamız gerekiyor? Ya da yurt dışından çekmek için, yurt dışına gidenleri tekrar burada tutabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Tabii yapabildikleri şeyler, ülke şartlarından bahsetmiyorum. Bunların üzerine kafa yormaları gerekirken yakınmamaları gerekiyor. Yoksa hakikaten bir 5 yıla bayağı bir sıkıntı yaşamaya başlayacaklar. Şimdi bile yaşıyorlar.
Bir de abi çok güzel bir şey söyledin. Şimdi bu yurt dışına giden birçok insan var. Bu insanların bence büyük bir kısmı zaten o bahsettiğin süre zarfında Türkiye'ye geri dönecek. Yani sanmıyorum ki şu anda Türkiye'den ayrılan herkes, yani ben de dahil, sonsuza kadar yurt dışında yaşayacağım, ölene kadar orada kalacağım diye belki çıkıyorsun ülkeden çıkarken. Ama şartlar bir noktadan sonra seni geri dönmeye itebilir. Yani birçok şey olabilir. İşler iyi gitmeyebilir, sen uyum sağlayamayabilirsin. Bunlar çok normal şeyler. Çok insani problemler. Yani sosyalleşemeyebilirsin. Tabii. Yemeğine, suyuna, havasına alışamayabilirsin. Birçok şey olabilir. Bu insanlar geri dönecekler. İşte bence o geri dönen insanlar da böyle bir akımı çok etkileyecek. Aynı zamanda da bir de tabii Türkiye'de olup da gözü açık olan yazılımcılar da onu bastıracaklar. Ama o gelenlerle birlikte çok tatlı bir rekabet ortamı olacak bence.
Evet. O bak güzel bir şey olacak. Ya tabii böyle gidip de bir ay tutunamayıp gelenlerden bahsetmiyorum ama belirli bir süre orada kalmış, oradaki kültürü de görmüş kişilerin buraya gelmesi buradaki kültürü de değiştirecek. Firmaların tabii yine izin verdiği ölçüde olacak. Ne yazık ki.
Ama işte bir noktadan sonra biraz da biz hani şey, geçen programda da konuştuk ya Umut'la birlikte, yani biz baş kaldırmıyoruz. Yani biz yazılımcılar olarak da baş kaldırmıyoruz. Çok pasif duruyoruz. Bu tarz değişiklikleri aslında bizim ateşleyebilecek gücümüz var. Yani sonuçta biz işi yapan biziz yani. Ama biz boyun eğiyoruz birçok şeye.
Çok yanlış var çünkü ya. Yani ne bileyim, bir önceki iş yerimde sorun ayrılırsam bir daha iş bulabilir miyim korkusu var insanlarda. Yani arkamdan kötü konuşurlar mı? İşte benim başvurduğum yerleri arayıp kötü bir şey söylerler mi benim hakkımda?
Evet.
Da, yani böyle örnekler de var çevremizde.
Evet, ne yazık ki.
Yorum var burada yani.
Biraz ama Türkiye'deki sektörün küçük olduğunu düşünüyoruz ama aslında o kadar da küçük değil yani. Baktığın zaman İsveç'in nüfusu 10 milyona yakın. İstanbul'da zaten o kadar insan var. Hani düşündüğünde bir ülke kadar büyük bir şehirden bahsediyoruz yani. Kalabalık bir şehirden bahsediyoruz. Ve hani IT sektörünün kalbi de neredeyse aslında birçok havalı firma şeyde çalışıyor. İstanbul ve Ankara'da çalışıyor. Hani bunları topladığınız zaman aslında sektör çok büyük. Hani bence böyle şeylerden korkmaya bile gerek yok. Her gün başka yeni atılımlar, yeni şeyler çıkıyor. Hani belki ekonomi biraz bunları etkiliyor şu anda. Yatırım bulmak zor olabilir. İşte bazı nakit problemleri vardır ama yani bence günün sonunda çok fazla teknoloji firması var. Sadece bizim aslında birazcık daha seçici olmamız lazım yazılımcılar olarak. Yani bu kültürü aramamız lazım. Bu kültür yoksa burun kıvırmamız lazım diye düşünüyorum.
Evet. Mesela İrgin şey anlatıyordu. Üniversitelere gidiyorlar. Üniversitelerle görüşüyorlar. Oradaki işte son sınıf öğrencilerini stajyer veya çalışan olarak içeri almak üzerine bir programları var sanırım. Gittikleri yerlerde öğrencilerin sordukları şeyler remote var mı falan gibi böyle, hani düşünsene biz bir 10 yıl önce ya 10 yıl değil 5 yıl önce bile aslında hiçbirimiz böyle şeyler sormazdık, düşünemezdik bile. Remote o zaman da vardı. Ama mesela hani bu şeyimiz yoktu bizim. Bu özgüvenimiz mi yoktu denir aslında. Ne denir? Tam kelimeyi bulamadım
ya,
ama.
Ya bilmiyorduk abi. Biraz cahildik biz. Yani aslında evet. Ne oldu şimdi? İnternet, yani YouTube belki hani kaç senedir var bilmiyorum ama YouTube'u böyle hayatımızın içine alarak kullanmaya başlamamız herhalde bir 3-4 sene falan aşağı yukarı.
Evet.
Yani her şeyi oradan okuyoruz. Her şeyi oradan öğreniyoruz. Orada böyle çok ilginç örnekler var. Bir de dil bilmek tabii. Yani sektörde şu anda maalesef yazılım sektöründe çok, yani dil bilen sayısı az. Yani bir İngilizce bir konuşmayı takip edebilecek insan ya da bir makaleyi gerçekten anlayabilecek kişi sayısı bayağı az maalesef. Yani bu da mesela artık belki hani yeni gelenler birazcık daha şey yapıyorlar. İngilizceye daha hakimler. YouTube vesaire gibi şeylere hakimler. O da tabii etkiliyor yani globalleşen dünyamızda.
Teknolojinin gelişmesi. Ama evet bak doğru gerçekten yani YouTube dediğin şeyden böyle birçok farklı firmanın kültürünün nasıl çalıştığını, nasıl işleri yürüttüğünü ya da herhangi bir şeyden sadece YouTube değil tabii ki de görebiliyorsun. Bir de işte o yurt dışındaki yaşayan tayfanın bir de döndüğündeki kültür değişimi var. Etraf şenlenebilir. Buna hazırlıklı olmak gerekiyor işte.
Evet, aynen öyle. Yani aslında kültürünü, aslında firmaların kültürünü eleştirmemiz ve bizim de en iyisi. Aslında biz yani çok böyle aza tamah ediyoruz nedense. Yani mesela bir adam işte alacaksın işe, bakıyorsun vatandaşa, şey değil yani mesela yeterli değil. Türkiye'de olsa şey derdim mesela bazen, alalım yetiştiririz zaten bulamıyoruz derdik ama bizim aslında mesela işe alan bir firma olarak, yani firma açısından da bakmak lazım, en iyisini bulmamız lazım. İş arayan birisi olarak da en iyi firmayı bulmamız lazım. Yani sadece para veya şey değil konu. Yani mutluluğu var, firmanın kültürü var, öğreneceğin şeyler var vesaire vesaire.
Deyip ufak ufak.
Katılıyorum ve evet o zaman Fırat kapanış konuşmasında.
Evet. Patreon.
Bir haftayı daha bitirdik. Girişte Patreon'dan bahsettik ama destek olmak isterseniz çok güzel videolarımız var. Gelmeyin. Tekrar bundan bahsedip görüşmek üzere. Gelecek hafta bambaşka bir konuyla, bambaşka insanlarla. Yani işte 28.
Barış flütün nerede abi? O zaman kapatıyoruz.
Kapatalım. Hoşçakalın
arkadaşlar. Haydi hoşçakalın. Hadi.